Ayrım 19, Kale, Stephen James, sayfa 242. İçimdeki tanıdık mücadeleyi tekrar hissettim. Baba, FBI ajanına karşı. Biraz uzaklaşıp birkaç dakikalığına baba olman gerekiyordu. Tessa'nın numarasını çevirdim, cevap yoktu. Tabii ki olmazdı. Onun için biraz endişeleniyordum. Bu nedenle onu bilmek amacıyla cep telefonumda birkaç tuşa bastım. Sonra gerinip kafamı boşaltmak için ayağa kalktım ve odanın içinde yürüdüm. Tekrar yerime oturup ekrana baktığımda video konuşma simgesi yanıyordu. Üzerine tıkladım ve Terry'nin yüzü ekranda belirdi. ''Nihayet oradasın Pat, iyi haberlerim var. Cassandra'nın filmi internette yok.''
''Nasıl emin olabiliyorsun?''
Angela'nın ekibi internet ağını en yeni görüntüye dayalı arama motorlarıyla taradılar. Bu motorlarda artık bir şey yazmaya gerek yok. Bir görüntü bul ve aramaya başla. Dünya çapında yüz tanımlamak gibi bir şey. İnternet ağı temiz görünüyor.
Güzel, başka ne var?
Şifreli dosyaları çözdük. Genelde köpek balığı araştırmaları ve bir şey ampulleri hakkında.
Lorenzini ampulleri.
Huzursuzlanıyordum. Ben de onu buldum. Başka bir şey?
Duvardaki saat 17:49.
Rook projesi ve Dr. Osborne isimli bir adam var. Onu araştırdım. Drake Şirketler Grubu için çalışıyor. İlk akla gelen Cassandra'yı kaçıran kişinin o olabileceği, öyle değil mi? Ancak onun hakkında biraz inceleme yaptık. Şu an Boston'daki bir kongrede konuşmacı olarak bulunuyor. Son 3 gündür orada ve yarından önce de şehirde olmayacak. Uçuş saatlerini ve zaman farkını düşününce onun Cassandra'nın kaçırılmasına yer alabilmek için gece San Diego'ya ve buradan da tekrar Boston'a uçmuş olmasının mümkün olmadığını anladım. Yine de adını not ettim. Daha sonra araştırabilirdim. Rook projesi nedir Terry? Bir bilgimiz var mı?
Darpa projesine benziyor ancak Pentagon savunma sözleşmeleri hakkında oldukça ihtiyatlı ve benim istihbaratım da çok düzensiz. Tek bulabildiğim Drake Şirketler Grubu'nun sözleşmesi yapmış olduğu.
Tekrar Drake Şirketler Grubu. Demek ki Cassandra hükümetten ödenek almıştı.
DARPA hakkında bildiğim az sayıda ayrıntı aklımdan geçti. Teorik silahlar araştırması, 20 ila 50 yıla dayanan ileri teknoloji, silah sistemleri projelerinde bazen sivil örgütlerle tarihi sözleşme yapıyorlardı. Ama neden bir akvaryum? Neden bir biyoteknoloji şirketi?
Terry dedim, DARPA hakkında bana bir özet geç.
Dillere destan bir geçmişi var Pat. Eğer burada çalışıyor olmasaydım orada olurdum. NASA DARPA'dan ortaya çıktı. Modern bilgisayar işletim sistemleri, yapay zeka ve ses tanıma da öyle.
Terry DARPA'nın herhalde büyük bir hayranı diye düşündüm, listesine devam etti.
Yardımlı metin, sanal gerçeklik, uzaya dayalı savunma sistemleri için lazer teknolojisi, denizaltı teknolojisi ve internet, bunların hepsi DARPA'nın bebekleri.
Bir an için interneti Al Gore'un keşfettiğini sanıyordum demek istedim, fakat şakanın sırası değildi.
Peki sen ne düşünüyorsun?
DARPA artık jetler ve zırhlı araçlar gibi büyük projelerde tarihi sözleşme yapmıyor. Çok sayıda küçük, yüksek teknoloji parçaları üretmek için özel şirketleri kullanıyor.
Akvaryumda Maria ile aramda geçen diyaloğu düşündüm. Peki ya öldürücü ışın silahları diye sordum.
Sessizlik oldu.
Burada neler oluyor Pat? Bu sadece bir kaçırma davası değil, haksız mıyım?
Tam o sırada kapı açıldı ve Ralph içeriye daldı.
Hunter tekrar vurdu dedi. Bir yangın daha çıktı.
Saat 17:53.
Terry dedim. DARPA'nın bağlantılarına bakmaya devam et. Sonra konuşuruz. Gitmem gerekiyor. Bilgisayarımı kapatıp dikkatimi Ralph'e verdim. Yaralı var mı?
Bilinmiyor.
Kirli bomba mı?
Değil gibi.
Bilgisayarımı çantaya koyup notlarımı toparladım.
Hunter olduğunu nereden biliyoruz?
Gittiğimizde ayna anlatır.
Peki nerede?
Bana inanmayacaksın. Coronado Adası, donanma SEAL üssü binalarından birinde. B-14 diyorlar.
Kapıya doğru yürüdüm. Oyun başladı.
General Cole Biscayne pencereye doğru yürüyüp geceyi izledi. Soluk ay ışığı Batı Virginia'daki evini çevreleyen tepelerin üzerinde dolaşıyordu.
Geçen hafta avluda ağaç yolunun tam köşesinde birisini görmüştü. Etrafı incelemesi için getirmiş oldu askeri polis, tam emin olmamakla birlikte olağan dışı bir durum tespit edememiş olsa bile ne gördüğünü biliyordu ve içindeki bir ses kim olduğunu da bildiğini söylüyordu. Sebastian Taylor. Yıllar önce birlikte CIA'da çalışmışlardı. O zamanlarda Cole, Güney Amerika'da bir grup gizli ajanın eğitmenliğini yapıyordu. Sebastian'ı kendisi eğitmişti. Onu biriminin en iyi ajanı haline getirmişti. Ancak geçtiğimiz Ekim ayında kaybolduğundan beri eski katil, generalle iki defa bağlantıya geçip başına gelen talihsizliklerden onu mesul tuttuğunu açıkça belirtmişti. Cole ona yardım edebilmek için elinden ne geliyorsa yapmıştı. Fakat başarılı olamamıştı. Cole avluyu inceledi ancak sıra dışı hiçbir şey göremedi. Tam pencereden uzaklaşıyordu ki köpekler avlamaya başladı. Bölüm 18.06 Cassandra'nın mühletinin dolmasına 1 saat 54 dakika kala. Lianhua, Ralph ve ben B-14'ü tamamen yutmuş olan devasa alevlerin önünde patinaj yaparak durduk. Okyanus arka fonda donut bir yağ lekesi gibi uzanıyordu. Bir grup askeri personel, itfaiyeciler ve hatta özel olarak görevlendirilmiş güvenlik görevlileri gibi görünen insanlar binanın etrafında koşuşturuyorlardı. Neyse ki eğitim üstündeki yangın mahalli sivil seyirci kalabalığının izlemesini engelliyordu. Acımasız kıvılcımlar çatırdayarak binadan aşağıya saçıldı. Etrafımızı çevreleyen hava is ve küllerle kavruluyordu. Alevlerden çıkan şiddetli ısı bizi belli bir mesafede tutuyordu. Ancak yine de donanma yangın söndürme biriminin tazikli suyu pencerelerden saçılan alevlere doğru tutmak için ellerinden geleni yaptıklarını gördüm. Binanın tam ortasına 4 hortum tutmalarına rağmen yangın çatıyı yutup karanlık gökyüzüne doğru gürledi. Austin Hunter binadan tam zamanda çıkmıştı. İyice çömelip etrafı kolaçan etti, temizdi. Şimdi adadan ayrılıp Cassandra'yı kurtarma zamanı gelmişti. General Biscayne merdivenlerden aşağıya inip perdelerin arasından baktı. Her zaman yastığının altında tuttuğu tabancasını sımsıkı elinde tutuyordu. Evinin önünde bir araba duruyordu. Bir adam taşlı yoldan kapısına doğru yürüdü. Askeri üniforması vardı. Sebastian Taylor değildi ama kimdi? Sonra Cole onu tanıdı. Çavuş Beer. Savunma Bakanlığındaki yardımcılarından biri Cole tabancasını indirdi. Çavuş Beer kapıyı çalmak üzereyken açtı. Çavuş Cole'un elindeki tabancayı görüp dona kaldı. İyi misiniz efendim? Tabii ki iyiyim. Ne var çavuş? Ruh projesi efendim. Çavuş gözlerini generalin elindeki tabancaya odaklamıştı. Bir sorun çıktı. B-14 numaralı binada bir güvenlik ihlali meydana geldi. Ne? Yangın. Mesajı size bizzat iletmem söylendi. Yangının kasten çıkarıldığına inanılıyor efendim. General midesinin düğümlendiğini hissetti. Bunu yapan Victor Drake olmalıydı. O olmalıydı. Demek ki Drake böyle oynamak istiyordu, öyle mi? Projeyi tamamlamamasındaki başarısızlığını gizlemek için ordunun ona sağlamış olduğu araştırma tesisini yakmaya karar veriyordu. Böylelikle cihazı teslim edememesine yangını mazeret olarak gösterebilecekti. Bu tam da şımarık ve bencil bir trilyonerin yapabileceği bir davranıştı. Pekala, demek agresif oynamak istiyorsun, o zaman agresif oynama zamanı geldi. Yönetim kurulu üyelerine haber ver dedi general ve kapıdan geri çekildi ve benim için derhal San Diego'ya bir uçuş ayarla. Anlaşılan Bay Drake'le planladığımdan bir gün önce görüşeceğim. 48. Bölüm 18.24 Cassandra'nın mühletinin dolmasına 1 saat 36 dakika kala. Şafak sökmüş, gece inmişti. Teğmen Mendes'i bulmam birkaç dakika aldı. Ancak sonunda onu merkez irtibat görevlilerinden birisiyle konuşurken buldum. Bir askeri inzibat arabasının kaportasının üzerine binanın ayrıntılı planını yaymışlardı. Ona doğru aceleyle yürüdüm. Tam ona yaklaştığımda başçavuşla yaptığı konuşmayı bitirip bana kısa bir özet geçti. Bilindiği kadarıyla yaralı yok. Üste yangından 2 saat önce isimsiz bir bomba ihbarı gelmiş. B-14 numaralı binayı boşaltıp patlayıcı madde taraması yapmışlar fakat bir şey bulamamışlar. Ve tam personeli binaya geri sokmak üzereyken yangın alarmları çalışmaya başlamış. Bomba ihbarının alınmış olması nedeniyle bir süre itfaiyecilerin mi yoksa bomba ekibinin mi yollanması konusunda tereddüt edilmiş. 10 dakika sonra bunun bir önemi kalmamış, bina alevler içindeymiş ve tek yapabilecekleri alevleri kontrol altına almaya çalışmakmış.
Gerçekten de oldukça akıllı davranmış dedi Ayna. Herkesin binadan çıkmasını sağlamış, ayrıca binanın tutuşmasına yetecek kadar zaman kazanmak için karışıklık yaratmış.
Bizim adamımız olduğundan emin misin?
Oldukça eminim. Dikkatini binanın planına çekti. Yangın burada başladı, doğu kanadında, havalandırma merkezinin yanında.
Neden bizim kundakçımız olduğunu düşündüğünü anında anladım. Öncekilere uyuyor. Parmağımı planın üzerinde gezdirdim. Diğer 14 yangında yaptığı gibi alevlere yön vermek için havalandırmaları ve hava akımını kullanmış.
Aynı aklımdan geçenleri okudu. Binanın ana klima vantilatörü direkt olarak alevlere doğru üfleyerek yangını düzenli olarak hava akımıyla beslemiş. Burada
binanın geniş hava borularından alevleri püskürten devasa bir bomba yaratarak bina B-14'ün hiç şansı yoktu.
Bir kundakçı gibi düşünüyorsun dedi.
Hayır dedim. Yangının olduğu tarafa doğru dönerek. Eğer bir kundakçı gibi düşünseydim neden bu binayı seçmiş olduğunu bilirdim.
Creighton Malice yarım saat önce satın almış olduğu yeni cep telefonunu eline aldı. Depoyu terk edip değiş tokuşu yapmak için Hunter'ın buluşma zamanı gelmişti. Daha doğrusu cihazı almak için. Herhangi bir değiş tokuş gerçekleşmeyecekti, sadece ölü bir eski seal olacaktı. Cassandra'nın bir şekilde kaçmasından endişe duymamak için su deposunun tepesindeki metal çubukları, kilitleyen çatal pimleri 2 defa kontrol etti. Borular camın içerisine oyulmuş deliklerden geçiyordu. Boruları sağlam tutan çatal pimler camın dışında olduğundan Cassandra'nın zinciri kırsa bile kaçmasına imkan yoktu.
''Yakında görüşürüz Cassandra'' dedi.
''Umarım veda edebilmek için zamanında gelebilirim.'' Su göğsüne kadar gelmişti. Cassandra sessiz ve içi boş bir çığlık atarak ona bağırdı ve cama tükürdü. Creighton Salya'nın suya kayışını izlemek için 1 dakika bekledi, sonra Cassandra'yı bırakıp deponun kapısının arkasından kilitledi ve serin San Diego gecesine adım attı.
Lianhua binanın boşaltılmasını sağlayan bomba ihbarı hakkında birkaç görevli merkez personeliyle konuşmaya gittiğinde ben de Hunter'ın saklanmış olabileceği yerleri sınırlandırmaya çalışmak için Ayna ve Ralph ile buluştum.
''Kalabalığın içinde olabilir.'' dedi Ralph.
''Bunu düşündük.'' dedi Ayna.
''Burada bulunan herkesi kontrol ediyoruz.''
''Hayır.'' dedim. ''Bu adam bunu yapmaz. Olay yerini terk eder. Hatırlasanıza tramvay sistemi. Çabuk ortadan kaybolmayı seviyor ve bunu nasıl yapacağını da iyi biliyor. Etrafta takılmaz. Ayrıca bir an önce sahile çıkması gerekiyor. Cassandra'yı kurtarmak istiyor.''
En iyi giriş ve çıkış yollarının neler olabileceğini kestirmeye çalıştım. Ben Coronado adasından nasıl ayrılırdım?
Aşikar olan tek seçenek arabayla. Ya Coronado köprüsünden ya da adadan Imperial plaja dar bir şerit şeklinde uzanan gümüş kıyıdan.
Ayna sanki aklımdan geçenleri okuyor gibiydi. Askerler bunu iç terör olarak değerlendiriyor dedi. Adadan dışarı çıkan tüm trafiği durdurdular.
Ya gemiler diye sordum.
Çoktan oradaydık. Sorgulamak için birkaç kişiyi de aldık. Gerçi pek bir bilgi çıkmayacak gibi.
Helikopter sesi duydum ve bir haber kanalına ait helikopterin ana karanın kumsalı üzerinde uçtuğunu gördüm.
Bu mümkündü. Son 1 saatte hava trafiği olmuş mu bakın. Özellikle de helikopterlere dikkat edin.
Ciddi misin Pat dedi Ralph. Uçmuş olabileceğini mi düşünüyorsun?
Sadece bu olasılığı ortadan kaldırmaya çalışıyorum.
Ayna telsiziyle konuştu. Hava trafiği olmamış dedi. Son 2 saatte yokmuş.
Öyleyse sadece bir seçenek kalıyor dedim.
Nedir o diye sordu.
Karanlık okyanusu işaret ettim. Yüzdü. Austin Hunter kolunu suyun dışına atıp iskelenin kenarını tuttu. Kıyıya varması düşündüğünden daha uzun sürmüştü. Ancak bu yangının adadan başka bir şekilde ayrılmasını engelleyecek kadar çok dikkat çektiğini biliyordu. Kendisini iskeleden yukarı çektikten sonra paletlerini çıkarttı ve yüz maskesi ile şnorkelini hızla çekti. Normaldeki hava kabarcıklarını önlemek için su altı dalış tüpünü ve diğer ekipmanlarını kullanırdı. Ama bu gece zaten beraberinde bir yükü vardı. Siyah ıslak kıyafetiyle geçenlerin kendisini görebileceğini sanmıyordu. Fakat yine de emin olması gerekiyordu. Çevresine çabucak bir göz gezdirdi. Tamam, temiz. Austin su geçirmez saatine baktı. 18.39. Acele etmesi gerekiyordu. 9 dakika önce kontrol etmiş olmalıydı. Belinde dolanmış olan ip Hunter'ı çekti. İçerisinde cihazın bulunduğu 1,5 metre uzunluğundaki şişme çuval kıyıya doğru gidiyordu. İskelenin direklerinden birine çarpmadan su geçirmez çantayı kendisine doğru çekip dikkatlice iskelenin üzerine çıkardı. Bölüm. Bir dakika için denizi inceleyip rüzgarın yönüne baktım, dalgalar. Ralph, sence sahile olan uzaklık ne kadardır? Mesafeye baktı, 1 veya 1,5 mil kadardır derim. Sen özel kuvvetlerdeydin, bir donanma SEAL'ı bu mesafeyi ne kadar zamanda yüzer? Bir SEAL bu rüzgarda belki 35-40 dakikada. Aynaya doğru bir adım attığımda Ralph'in mırıldandığını duydum. Mesela bir komando 25 dakikada yüzme zamanıyla yangının çıkış zamanını karşılaştırdım. Karaya çıktı dedim. Aynı adamın firar ettiğine dair anons yapmamız lazım. Memurlara söyle sahili taramaya başlasınlar. Bir dakika. Kıyı şeridine baktığımda tekrar haber kanalının helikopterini gördüm. Bu defa bir tarafında yazan yazıyı okuyabiliyordum. Kanal 11, filme çekiyorlar. Ralph, işe yarar bir görüntü bulabilecek misin? Bak bakalım. Gerekirse torpil kullan. Adamımızı filme çektiler mi görmek istiyorum. Lien Hua'yı kalabalığın içinden bize doğru ilerlerken gördüm. Belki helikopter ekibinin aramada yardımcı olmalarını sağlayabiliriz. İşe yaramaz dedim, basına güvenmiyorum. Olaya ne kadar çok hakim olurlarsa bu bizim için o kadar kötü sonuç doğurur. Bunu kendi imkanlarımızla havaya yapmalıyız. Lien Hua geldi ve Aina ile Ralph telefon numaralarını çevirirken ben de onunla birlikte eğitim üssünün iniş pistine doğru koştum. Telefondaki adam eğer cihaz sapasağlam ellerine geçmezse Cassandra'yı öldürecekleri konusunda şüpheye yer bırakmayacak kadar kesin konuşmuştu. Böylelikle teslim etmeden önce Austin cihaza çabucak bir göz gezdirip kıyıya yüzerken bir hasar almadığından emin olmak istedi. Fermuarı kullanmak yerine su geçirmez çantayı yırtarak açıp içindeki siyah çantayı çıkarttı. Siyah çantayı ise yırtarak açmak yerine dikkatlice fermuarını indirdi. Cihaz koruyucu hava kabarcıklı ambalaj kağıdına sarılmıştı, bunu da usulca açtı. Cihaz tripodla desteklenmiş bir video kamerayı andırıyordu. Gövdesinde lazer odağı ve Austin'in eli büyüklüğünde bir uydu anteni vardı. 20 santimlik video ekranı ön tarafına monte edilmişti ve ön kısmından radyoaktif uyarı etiketleri sarkan çok büyük bir sökülebilir batarya kutusu vardı. Eğer hiçbir şey bilmiyor olsaydı bunu bir tür lazer izleme cihazı veya uzak mesafe dinleme aleti, hatta belki de yüksek teknoloji termal görüntüleme aleti zannedebilirdi. Ancak bir önceki gece o iki adamı bunu kullanırken görmüştü. Austin cihazın Cassandra'nın yapıyor olduğu araştırmayla bir bağlantısı olabileceğini düşündü. Fakat bundan pek emin olamadı. Bir keresinde Cassandra hükümet için çalıştığı bir projeden bahsetmişti. Ne var ki Austin bunu irdelememişti. 14 sene SEAL olarak çalıştıktan sonra sır tutmanın işini kaybetmemek anlamına geldiğini biliyordu. Şimdi ise keşke ona daha fazla soru sorsaydım diye düşündü. Her halükarda cihaz yüzerken bir zarar almışa benzemiyordu ama bunu kesin olarak söylemenin bir yolu yoktu. Ancak en azından sağlam gözüküyordu. Ambalaj kağıdını tekrar sardı ve çantanın fermuarını çekip kapattı. Saat 18.44. Eğer cihazı teslim etmezse Cassandra 76 dakika sonra ölecekti. Austin bıçağını kılıfından çıkartıp belindeki ipi kesti. Şnorkeli okyanusa fırlattı. İki elastik ipi omuz askısı gibi kullanarak cihazı sırtına astı ve iskeleden hızla koşmaya başladı. Elimle hava taşımacılık binasının alçı kaplamasına vurdum. İki inatçı inzibat eri yolumu kesti. Üzgünüm efendim dedi bir tanesi. Amiralden emir geldi. Ralph yanımda belirdi. Ayna firar anonsunu yaptırdı. Tersaneleri arıyorlar. Sonra yüzümdeki ifadeyi gördü. Sorun nedir? Hiçbir şey yapmamıza izin vermiyorlar dedim. Askeri üsteyiz, sivil topraklarda değil. Bu nedenle bu işte kendileri ilgileneceklermiş. Ne? İnzibat erlerine dik dik baktı. Amirinizle konuşmak istiyorum. Bir dakika dedi Lianhua, zaman artık lehimizde değil. Doğru insanı bulmak, doğru bağlantıları kullanmak, izin almak gibi şeyler için zamanımız yok. Kanal 11 sana ne dedi? Ralph kafasını salladı. Ellerinde hiçbir görüntünün olmadığını söylediler diye yanıt verdi. Yangını çekmişler, sahili değil. Gökyüzüne doğru baktı. Bu da ne demek olur? Gözünü diktiği yere baktım. Helikopter yön değiştirmiş, ana karanın sahili boyunca geri gidiyordu. Özel haber yapacaklar. Onu ürkütecekler Ralph, lütfen. Hallediyorum diye söylenerek telefonu tekrar çıkarttı. Konuşmaya başlamadan önce Lianhua'ya ve bana dönüp siz ikiniz ana karaya gidin hemen şimdi dedi. Hunter'ı yakalamak, Cassandra'yı bulmak demekti ve bunu yapabilmemiz için bir saatten biraz daha fazla bir zamanımız vardı. Lianhua ile arabaya doğru koştuk. Arabanın anahtarlarını çıkarttım. Elimden onları kaptı. Ben kullanacağım. 19. ayrımın sonu. Sayfa 258.